Bir ideal olarak ideoloji konusuna girmeden evvel idealizmi biraz modernleştirmek gerekiyor. Metafiziksel olarak Descartes ruhla nesneler arasında aracılık eden, ikisiyle de bağlantılı bulunan tasarımsal varlıklar olarak kullanmış ideayı. O zihnimde izler. İzlenimler bırakan güçsüz imgeler diyor düşünceye. Öte yandan Hegel düşünceyi tanrılaştırır. O kendini de tüm varlıkları da yaratmıştır diye söylüyor. Kant'ın düşüncesinde aklın zorunlu koşulu bir şekilde. Onsuz hiçbir nesne duyularla verilmiş olamaz. Bundan sonra Marx'a göre gidersek Marx'ta düşünce eylemden geliyor. Onunla doğrulanır. Daha ayakları yere sağlam basan bir izah bu. 11. tezin gereği de böyledir zaten. Çünkü filozoflar şimdiye kadar dünyayı açıklamaya çalıştılar diyor. Ama asıl olan onu değiştirmek, üzerine de ekler yani bir kulübede bir saraydakinden farklı düşünür der. Bu söz de ona ait. Çiftçi olduğu için çiftçi gibi düşünecek. Herkes dünyası kadardır. Koşulları düşüncesini de değiştirir. Düşünce eylem diyalektiği burada başlıyor. Hegel düşüncesi ayakları üzerine oturtulur burada. Çünkü Hegel için ne demişti? Hegel'in düşüncesi ayakları baş, başları ayak olmuştu. Ben onu sağlam bir yere oturttum der mesela. Düşünce hakiki olanın yansıması olmalı ama tabii onu bir şekilde de üretecek. Kavram, yargı ve teoriler de kurduğu için Marx'ta çok önemli bir şey. Raymond Williams'ın Keywords, Anahtar Sözcükler kitabında idealizm, düşünceler bütün gerçekliğin temelinde yer alır der. Yani gerçekliği de biçimlendirir ayrıca. Bu kelimenin felsefi izahıdır. Modern anlamda daha üst ya da iyi bir durumun davranışı yargılanırken eylemi belirler ve övgü ve sövgüyü de içerir. İdealizm 18. yüzyılın sonlarından bu yana İngilizce'de görülüyor. Elbette referans kaynağı Platon. İdeayı 15. yüzyıla kadar geri götürebileceğiz. Görmek anlamını zaten bir önceki versiyonda anlatmıştım. Görünüşün ideal olanın, formun, biçimin ve modelin bilgisini sunuyor bize. 15. yüzyılda ideal tip kavramını görüyoruz. 16. yüzyılda figür kavramıyla karşılaşıyoruz. Pattern kavramıyla karşılaşıyoruz. 17. yüzyıl itibariyle thought belief. 19. yüzyılda artık o ideation, ideoloji olur. 18. ve 19. yüzyıllar kavramların manipüle edildiği çağ olduğu için kelime ideoloji anlamıyla tikelleşecek. Bilincin özel bir biçimi haline gelecek. Önceden nesnenin kendi özelliklerini bilinçten aldığı vakiyken felsefi idealizme karşıt bir biçimde kullanılmaya başlanacak. Bu diyalektin at koşturduğu bir dünyadır işte. 1884'te salt biçimde kullanılmaya başlayacak. Sanki yekpare bir biçimde izole edilmiş haliyle mera idealist fikri oluşacak. Kelimenin başına neler geldiğini düşünmek lazım. Temelde materyalizm ile karşıtlık oluşturur. Lakin 20. yüzyıl ile birlikte sanki bunlar birbirine girmiş durumdadır. Birbirinden ayrılmaz olurlar. Buradaki ayrım diğer kamlık yani altruizm ile hodgamlık, selfishness arasındaki ilişkiye benzer. Eninde sonunda her kavram insan tarafından yozlaştırılacak. İdealizm ve materyalizm bir şekilde hiyerarşik put düzeninde birlikte hareket ederler. Madde bizim ihtiyacımız, fikirler de bizim ihtiyaçlarımız. Bunu böyle bilmek lazım. İnsan zaten bundan oluşuyor. Mesele bu iki kavramı sıkıntı edinirken hareket noktasının varacağı yer. Alman idealizmi Fichte, Schelling ve Hegel tarafından temsil ediliyor, görünür. Fakat asıl temelde Kant vardır. Kant bir şekilde inanç öğesine de yer açabilmek için ahlak yasasına dem vurur. Yani agnostisizm, materyalizm ve determinizmden bizi kurtarmaya çalışır. Ahlak yasası olmasaydı ideal düzen de olmazdı ona göre. Hakikatte var olan ideal ve duyular üstü dünyadır. Aklın ya da ruhun dünyasıdır bu. Neticede bu ideal olan görüş, felsefeyi her şeyi açıklamaya soyunan bir bilime dönüştürmüş görünüyor. Bir insan ideolojinin tutsaklığından paçayı sıyırabilir mi? Açıkça söylemek gerekirse çok zor bir ihtimal bu. Çünkü hem popülizm yaratıyor hem de fanatik insanların çok hoşuna gittiği iki şey. Aynı anda avamlığın basit tüketim çıktısının bir sunumu olduğu için halkın nazarında çabuk kabul görüyor. Milliyetçiliğin, solculuğun, sağcılığın, ateizmin, Müslümanlığın hep alt posasıyla insanları vurduğu için kitleleri bir uyutma aracı olarak kullanmıştır. Fichte'ye göre Alman idealizmini biraz açarsak, Fichte'ye göre realizm ne kadar tutarlı olursa olsun gideceği yer determinizm ve materyalizmdir. Düşünce varlıktan üretilmez. Bunun nedeni düşüncenin varlıkta içerilmemesidir. Varlıktan temsil ya da tasarım değil, varlık çıkar diyor. 19. yüzyıldaki düşünce hareketliliğine bakarsak biri rasyonalist, diğeri romantik iki farklı düşünce biçimi gelişmiş. Bunlar tas tamam ideal düşünce yapılarıdır. İleriki ideolojilerin oluşturulmasıdır. oluşması için müsait bir zemin oluşturmuştur bu olay. Romantik başkaldır önce Biron'la, işte Schopenhauer'la, Nietzsche'den Mussolini'ye, Hitler'e kadar geçer. Bunu özellikle İngiliz analitikçiler ve Fransız filozofları savunurlar. Bu analistler ve Fransız düşünce dünyası Schopenhauer, Nietzsche ve Heidegger'i kirletmek için epey çaba sarf etmiştir. Rasyonalist başkaldırı Fransız devrimiyle başlıyor ve İngiltere'deki felsefi radikallere geçiyor bu olay. Sonucun Hitler olması onları dertlendiriyor elbette. Bunu anlamak lazım. Bu düşünce sistemi Marx'ta sübuta ermiştir aslında. İdeolojinin ilk kullanımı 1796, Fransızcadan doğrudan bir çeviri. Rasyonalist düşünür Destut de Tracy tarafından çevrildiğini biliyoruz. O zihin felsefesini ideoloji olarak ifade etmiştir. İdeoloji düşüncelerin bilimidir Tracy'ye göre. Onu metafizikten ayırmak istemiş bir şekilde. 19. yüzyılın sonlarına kadar epistemoloji ve dil biliminde kullanılmıştır. Napolyon kavramı parlatır. Demokrasinin hayata geçirilme zorluğuna karşı onun bir avuntu olduğunu savunduğu yerde aydınlanma ilkelerine ideoloji gözüyle bakarak saldırmıştır. Onu bir musibet olarak görmüştür. Hala toplumsal politikanın muhafaza eleştirisinde kullanılır. Soyut ve fanatik bir çerçeve bulur kendine. Herkes birbirini ideolojik olmakla suçlar. Uzunca bir süre devrimciyle ideolojik olmak eşitlenmiştir. Ne dersek diyelim, kavramın menşei Fransa'dır. Napolyon'dan beri kavrama bir muğlaklık yüklenmiştir. İdareye hakim olanlar insanların kalbini kazanırken onu kullanır ve tarihten çıkarılan bir derstir o aynı zamanda. Toplumu etkileyen her şey hakikatle bağını koparmıştır. O maddi güçlerin düşünsel anlatımı olmuştur. Alman ideolojisinde Marx onu kamera obscura'ya, yani tepe taklak olmuş insanlar ve onların koşullarını anlatan süreci belirtmek için kullandı. Engels ideolojinin verili konseptini bir şekilde onun malzemesiyle çalıştığını, bunu geliştirdiğini söylerken aslında ideolojisini bağımsız kendilikler oluştursaydı bu hale gelmeyeceğini de söylemiştir. Çünkü etki alanı çok geniş. Marx'ın o "ben Marksist değilim" sözünü hatırlayalım. Yani oraya kadar gelmiş iş yani. İdeoloji elbette insanları bir düşünce çağırır. Ama anomaliye uğramış bir düşünceye çağırır. Bu neredeyse bilinçsizlikle eşdeğer bir şey. Hakim güç için bu yüzden kullanışlı olmuştur. Sahte bir bilinç yaratır ki bir bardak suda fırtına koparabilsin. Sürekli yanlış ya da görünen nedenlerle, imajinatif meselelerle uğraşır. Belirli form ve normların dayatmasıyla olur bu hep. İdeoloji Baudrillard'ın metinlerinde çok güzel ele alınır. Bir simülasyon evreni yarattığını söyler ideolojinin. Bu elbette bir yanılsamadır. İdeolog yanılsamayı cilalayan ve kendisine bunu geçim kaynağı yapmış kişi. Dönemin rahipleri mesela öyleydiler. İdeologtu bunlar. İdeolog olmak da kolay değil tabii. Yani Lenin'i veya Mao'yu düşünmek lazım. Ortaya çıkan tabloya baktığımızda bir şekilde yanılsama görüyoruz. İllüzyon görüyoruz. Yanlış bilinç görüyoruz. Gerçek dışılık görüyoruz. Unreality bir şeyden bahsediyoruz ve gerçekliğin tepe taklak olduğunu görüyoruz. İdeoloji hala Napolyon'un yüklediği manada kullanılır bence. Duyarlı insanlar experience, yani tecrübeye güvenirler der. Onların bir felsefeleri vardır der. Aptallarsa ideolojiye bel bağlarlar diye söyler. Buraya kadar ideolojinin Tracy'nin kavramı olduğunu öğrenmiştik. O düşünceyi duyumlamaya indirgemişti. Platon'un izinden de sapılmış oldu böylece. Yani iş çığırından çıktı. Düşünmenin, hatırlamanın, yargılamanın ve istemenin duyumlama olduğunu iddia etti adam. Tabii artık felsefi geleneği materyalist umdelerle açıklandığı çağdayız. Zihne hakim olan fikir ve tasarımlar biçimidir aynı zamanda ideoloji. Bize göre bunun tuğyan ve tağutla ilgisi var. Aslına bakarsak ideoloji put üretim merkezidir bir nevi. Althusser bu konuda biçilmiş kaftandır. İdeolojinin tarihi yoktur diyor mesela o. Hatta Marx onun için yanılsama katıksız bir rüya ve hiçlik demiştir diye metinlerinde söylüyor Althusser. Hakikati kendi dışında yaşar. Öyle bir rüya ki istenilen şekilde yönlendirilebiliyor. Bu rüyanın elbette tarihi yoktur ona göre. Tekrar edersem. O bir bakıma kuruntudur. Vehimlerimizdir yani. Beka sorunu, vatan elden gidiyor gibi malzemeler edinir kendine. Somut tarih anlayışının desteği ideolojinin içeriğini belirler ama işleyiş biçimini belirleyemez. Onun varoluşu maddi koşullarla olur. İdeolojiden kaçışımız yok. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle çağımızda artık ideolojilerin de bir önemi kalmadı. Terry Eagleton bunu iyi izah ediyor. Artık ideolojinin en çöp haliyle yetiniyor insanlar. Bizler eğer kendi gündemimizi belirleme yoluna gidersek çağına yenilmeyecek, hatta kendisi üzerinden bir menzil oluşturabileceğiz. Slavoj Žižek "Martin Luther'in bir rüyam var" sözünden ileri gidemedik demişti. O zaman biz de ekleyelim. Rüyamızı doğrulayacak bir omurgamız kaldı mı?